Ayrımon, Gökteki Çakıl Taşı, Asimov, Sayfa 108. 9. Bölüm, Chica'da İhtilaf. Teğmen Mark Cloudy, Chica garnizonunda yavaşça esnedi ve kelimelerle ifade edilemeyecek bir can sıkıntısıyla ileriye baktı. Dünyadaki görev süresinin ikinci yılını tamamlamak üzereydi ve başka bir yere tayin edilmek için can atıyordu. Galaksideki hiçbir garnizonun idaresi bu korkunç dünyadaki kadar karmaşık değildi. Öteki gezegenlerde askerlerle siviller arasında belirli bir samimiyet olurdu, özellikle de sivil kadınlarla. Oralarda bir özgürlük ve açık yüreklilik hissi olurdu. Buradaki garnizonunsa bir hapishaneden farkı yoktu. Burada radyasyon geçirmez yatakhaneler ve radyoaktif tozdan arındırılmış filtreli hava vardı. Büyük bir tehlikeye girmeyi göze almadan çıkaramadığınız kurşun dolgulu soğuk ve ağır kıyafetler giymek zorundaydınız. Doğal olarak bu da yerli kadınlarla ilişkiye girmenizi, yalnızlıktan gözü dönen bir asker çareyi o dünya çocuklarından biriyle yakınlaşmakta bulursa tabii, imkansız kılıyordu. O zaman geriye kısa homurtulardan, uzun şekerlemelerden ve yavaş yavaş kafayı sıyırmaktan başka ne kalıyordu? Teğmen Cloudy uykusunu dağıtmak için kafasını nafile yere silkeledi, tekrar esnedi, doğrulup oturdu ve botlarını çıkarmaya başladı. Saatine baktığında akşam yemeği vaktinin henüz gelmediğini gördü. Ardından hızla ayağa fırladı ve ayağında sadece tek bir bot bulunduğunun, saçlarınınsa karmakarışık olduğunun feci derecede farkında olarak selam durdu. Albay etrafına aşağılayıcı gözlerle baksa da bu konuya özel olarak değinmedi. Onun yerine canlı bir sesle, "Teğmen, şehrin ticaret bölgesinde bir isyan çıktığına dair bazı raporlar geldi," dedi. "Dezenfekte ekibini alıp Dunham alışveriş mağazasına gidecek ve idareyi ele alacaksın. Bütün adamlarının radyasyon humması enfeksiyonuna karşı korunduğundan emin ol."
"Radyasyon humması mı?" diye bağırdı Teğmen. "Affedersiniz komutanım ama..."
"15 dakika içinde hazır olun," dedi albay soğukça. Ufak tefek adamı ilk gören Arvardan oldu ve o küçük bir selam verirken kas katı kesildi. "Selam şef, selam koca adam. Hanımefendiye söyleyin, muslukları açmasına gerek yok." Paula başını hızla o tarafa çevirip nefesini tuttu. Otomatik olarak Arvarda'nın korumacı cüssesine yanaştı. O da otomatik olarak bir kolunu korumacı bir edayla onun omzuna attı. Dünyalı bir kıza ikinci kez dokunduğunu fark etmedi.
"Ne istiyorsun?" diye sordu arkeolog sertçe.
Keskin gözlü ufak tefek adam üzeri tepeleme paketlerle dolu bir tezgahın arkasından çekingen bir ifadeyle çıktı. Aynı anda hem yaltaklanan hem de küstahlık taslayan bir edayla konuşuyordu.
"Dışarıda tuhaf şeyler oluyor," dedi, "ama bunun sizi rahatsız etmesine gerek yok hanımefendi. Adamınızı sizin için enstitüye götürebilirim."
"Ne enstitüsü?" diye sordu Paula korkuyla.
"Ah hadi ama," dedi ufak tefek adam. "Adım Natter. Nükleer Araştırma Enstitüsü'nün tam karşısında bir meyve standım var. Sizi orada çok gördüm."
"Bana bak," dedi Arvardan ansızın, "ne demek oluyor bütün bunlar?"
Natter'ın küçük bedeni neşeyle sarsıldı. "Bu adamın radyasyon hummasına yakalandığını sanıyorlar."
"Radyasyon humması mı?" dedi Arvardan ile Paula aynı anda. Natter başıyla onayladı. "Aynen öyle. Onunla birlikte yemek yiyen iki taksici öyle," dedi. "Bu tür havadisler yangın gibi yayılır, bilirsiniz."
"Dışarıdaki muhafızlar," dedi Paula, "hummaya yakalanan birini mi arıyorlar?"
"Aynen öyle."
"Peki sen hummaya yakalanmaktan korkmuyor musun?" diye sordu Arvardan aniden.
"Yetkililer salgın korkusu yüzünden mağazayı boşaltmış olsa gerek."
"Elbette. Yetkililer zaten şu anda dışarıda bekliyor.
Ve onlar da içeri girmeye korkuyor. Dışarılıklıların dezenfekte ekibinin gelmesini bekliyorlar."
"Ama sen hummadan korkmuyorsun öyle mi?"
"Neden korkayım ki? Bu adamın hummaya yakalanmadığı açıkça ortada, şuna bir bak. Ağzındaki yaralar nerede? Yüzü kızarmamış, gözleri de normal. Hummanın neye benzediğini bilirim. Haydi hanımefendi, çıkalım buradan."
Ama Paula tekrar korkuya kapıldı. "Hayır hayır, çıkamayız. Onun devam edemedi.
Onu dışarı çıkarabilirim dedi Nutter kurnazca. Kimse bana soru sormaz. Sicil kartına gerek yok.
Paula küçük bir çığlık atmasına engel olamadı.
Seni bu kadar önemli kılan nedir diye sordu Arvard'dan bariz bir hoşnutsuzlukla. Nutter kişnercesine güldü, sonra da ceketinin yakasını öne doğru kıvırdı. Kadimler cemiyetinin elçisiyim. Kimse bana soru soramaz.
Peki bundan çıkarın nedir?
Para. Başınız belada ve size yardım edebilirim. Bundan daha doğal bir şey yok. Size bir bakalım 100 krediye patlar diyelim. 50 kredi şimdi, 50 kredi iş bitince.
Onu kadimlere götüreceksin diye fısıldadı Paula korkuyla.
Niçin? Onların işine yaramaz ama bana 100 kredi kazandırabilir. Eğer dışarılıklıları beklerseniz muhtemelen hummaya yakalanıp yakalanmadığına bakmadan önce adamı öldürürler. Dışarılıklıları bilirsiniz, dünyaları öldürmeye aldırış etmezler, hatta bu işlerine gelir.
Hanımefendiyi de yanında götür dedi Arvard'dan. Ama Nutter küçük gözlerinde keskin ve epey kurnaz bir ifadeyle baktı ona.
Ah olmaz, işte bunu yapamam şef. Ben hesaplanmış riskleri alan biriyim. Yanımda bir kişiyi götürebilirim, iki değil. Ve madem tek kişi alabiliyorum, o zaman en değerli olanı seçerim. Sence de mantıklı olan bu değil mi?
Peki ya seni tutup bacaklarından ikiye ayırırsam dedi Arvard'dan, o zaman ne olur?
Nutter ürküp geri kaçınsa da gülmeyi başardı. O zaman aptalın tekisin demektir. Zaten yakalanacaksınız, suçlarınıza bir de cinayet eklenir. Pekala şef, çek ellerini üstümden.
Lütfen dedi Paula arkeoloğu kolundan çekiştirerek. Şansımızı denemek zorundayız, onun dediği gibi yapalım. Bize karşı dürüst davranacaksınız, değil mi baba Nutter?
Adamın dudakları kıvrıldı. İri yarı arkadaşınız kolumu incitti, bunu yapmaya hakkı yoktu ve bana kabadayılık taslanmasından hoşlanmam. Bu yüzden fazladan 100 kredi daha istiyorum, toplamda 200 kredi.
Babam size öder.
100 krediyi şimdi isterim diye yanıtladı adam inatla.
Ama yanımda 100 kredi yok diye inledi Paula.
Sorun değil hanımefendi dedi Arvard'dan soğuk bir tavırla. Ben öderim.
Cüzdanını açıp birkaç banknot çıkardı ve onları Nutter'a doğru fırlat. Kıpırda. Onunla git Schwartz diye fısıldadı kız. Yaşlı adam herhangi bir yorumda bulunmadan kendisinden istenileni umursamaksızın yaptı. O anda hiçbir duygu emaresi göstermeden cehenneme bile gidebilirdi. Böylece Arvard'dan ile Paula baş başa kaldı ve şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Genç kız arkeoloğa ilk defa dikkatle baktı ve uzun boylu, çarpıcı derecede yakışıklı, sakin ve kendinden emin biri olduğunu fark edince şaşırdı. O ana dek adamı yeni edinilmiş, motivasyon olmayan bir yardımcı gibi görmüştü. Ama şimdi ansızın utandı ve son bir iki saat içinde yaşanan olayların hepsi telaşlı bir kalp atımı içerisinde kayboldu. Birbirlerinin isimlerini bile bilmiyorlardı. Adım Paula Schacht dedi gülümseyerek. Arvard'dan daha önce onu gülümserken hiç görmemişti ve bu olguyu ilgi çekici bulduğunu fark etti. Kızın yüzüne bir parlaklık, bir ışıltı katıyordu adeta. Ona karşı bir şeyler hissetmeye... Bu fikri hemen aklından çıkardı. Karşısındaki dünyalı bir kızdı. Bu yüzden niyetlendiği kadar samimi olmayan bir ses tonuyla ''Ben de Bel Arvard'dan'' dedi. Tokalaşmak için usandı ve esmer ellerinden biri bir anlığına kızın küçük elini tuttu.
''Tüm bu yaptıklarınız için size teşekkür etmeliyim'' dedi Paula.
Arkeolog önemli değil dercesine omuzlarını silkti. Gidelim mi? Demek istediğim artık arkadaşınız gittiğine göre buradan güvenle çıkabiliriz sanırım.
Eğer onu yakalamış olsalardı büyük bir gürültü duyardık herhalde. Siz ne dersiniz?
Bu teorisini desteklemesi için ona yalvaran gözlerle baktı ve Arvard'dan uzanıp kızın yumuşak teline dokunma arzusuyla savaşmak zorunda kaldı.
Gidelim mi diye sordu tekrar. Paula bir parça soğuklaştı. Evet, neden olmasın dedi sertçe.
Ama tam o sırada havada bir inilti, uzaklardan gelen tiz bir ses duyuldu ve genç kız gözlerini ardına kadar açıp uzattığı elini çabucak geri çekti.
Gene ne oldu diye sordu Arvard'dan. İmparatorluk askerleri. Siz de mi onlardan korkuyorsunuz? Konuşan dünyalı olmayan, kendinden emin yanıydı Sirius'lu arkeolog. Ön yargılı olun ya da olmayın, mantığın ne yönünden bakarsanız bakın, imparatorluk askerlerinin gelmesi bir parça aklı selime ve insanlığa işaretti. Tevazu gösterip nazikleşti. Dışarılıklılar için endişelenmeyin dedi. Dünyalı olmayanlar için kullanılan terimi dile getirmeye tenezzül ederek. Onlarla ben ilgilenirim Bayan Schacht. Genç kız birden kaygılandı. Ah hayır, sakın öyle bir şeye kalkışmayın. Hatta onlarla hiç konuşmayın. Ne derlerse onu yapın ve onlara bakmayın. Arbardan'ın tebessümü genişledi. İkili ana kapılara yaklaşırken muhafızlar onları görüp geri çekildi. Arbardan ile Paula tuhaf bir biçimde sessiz olan küçük bir alana adım attı. Ordu araçlarının iniltili sirenleri iyice yaklaşmıştı. Derken zırhlı araçlar meydana giriş yaptı ve içlerinden başlarında cam küreler bulunan asker grupları çıktı. Kalabalık onların önünde panikle kaçıştı. Havada yankılanan kesik bağırışlar ve onları itmek için kullanılan nöronik kamçı sapları bu karmaşayı iyice arttırdı. Askerlerin başındaki Teğmen Claudi ana kapıdaki dünyalı muhafıza yaklaştı. Pekala, kimmiş şu hummaya yakalanan? İçi temiz havayla dolu, cam başlığının ardındaki yüzü biraz bulanık görünüyordu. Telsizden çıkan sesiyle hafif metalik bir tınıya sahipti. Muhafız saygıyla başını iyice eğdi. Hastayı mağazada tecrit altına aldığımızı duymak umarım sizi memnun eder saygıdeğer efendim. Ona refakat eden diğer iki kişi de şu anda önünde durduğunuz girişte bekliyor.
Öyle mi? Güzel, bırak orada beklesinler. Şimdi öncelikle bu kalabalığın dağılmasını istiyorum. Çavuş, meydanı boşalt.
Emir amansız bir etkinlikle yerine getirildi. Chica kasvetli bir alacakaranlığa boğulurken insanlar giderek artan karanlığa karıştılar. Sokaklar loş, yapay bir ışıklandırmayla aydınlanmaya başladı. Teğmen Claudi nöronik kamçısını sapıyla ağır botlarına vurdu.
''O dünya çocuğunun içeride olduğuna emin misin?''
''Mağazadan çıkmadı saygıdeğer efendim, içeride olması gerek.''
Neyse, öyle olduğunu farz edelim ve daha fazla vakit kaybetmeyelim o halde. Çavuş, binayı dezenfekte edin.
Dünya ile olan tüm temaslarını kesen hava sızdırmaz kıyafetler giymiş bir grup asker hızla mağazaya daldı. Arbardan olanları büyük bir ilgiyle izlerken aradan ağır ağır ilerleyen bir 15 dakika geçti. Profesyonel açıdan karışmaya çekindiği, kültürler arası ilişkilere dair bir saha deneyiydi bu. Son asker de dışarı çıktığında artık gece iyice çökmüştü.
Kapıları mühürleyin.
Bir müddet sonra her kattaki birkaç farklı noktaya yerleştirilen dezenfektan kutuları uzaktan patlatıldı. Kapakları fırladı, içlerinden yoğun bir duman püskürdü, duvarlara yayıldı. Tüm yüzeyleri santim santim kapladı ve havada ilerleyerek en ufak çatlaklara bile girdi. İster bir mikropta olsun, ister insanda, hiçbir protoplazma bu gaz karşısında hayatta kalamazdı. Ve dezenfekte işlemi için en meşakkatli kimyasal temizleme yönteminin kullanılması gerekiyordu. Teğmen ileri çıkıp Arvardan ile Paula'ya yaklaştı.
Hastanın adı neydi?
Sesinden herhangi bir zalimlik tınısı okunmuyor, sadece tam bir kayıtsızlık hissediliyordu. Bir dünyalı öldürdük diye düşünüyordu.
Eh, o günün erken saatlerinde bir sinek daha öldürmüştü, şimdi iki etmişti.
Sorusuna bir cevap alamadı. Paula başını uysalca öne eğmişti. Arvardan ise olanları merakla izliyordu. İmparatorluk subayı bakışlarını onlardan ayırmadı. Elini sertçe sallayıp adamlarından birini yanına çağırdı.
Enfeksiyon kapıp kapmadıklarını kontrol edin.
İmparatorluk Sıhhiye Bölüğü'nün nişanını taşıyan bir subay ikiliye yaklaştı ve hiç de kibar sayılmayacak bir şekilde onları muayene etti. Eldivenli elleriyle koltuk altlarına sertçe bastırdı ve yanaklarının iç kısmına bakabilmek için ağızlarının köşesini yukarı çekti.
''Enfeksiyon belirtisi yok Teğmen. Bu akşamüstü hummaya yakalansalardı, belirtileri şimdiye dek açıkça ortaya çıkardı.''
Teğmen Claudi küre biçimli başlığını dikkatle çıkardı ve yüzüne değen gerçek havayı mutlulukla karşıladı. O hava dünyaya ait olsa bile.
camdan yapılma hantal başlığı sol kolunun altına sıkıştırdı. ''Adın ne dünyalık ancık?''
Bu kelime bile tek başına yeterince aşağılayıcıydı. Adamın kullandığı ses tonu da bu etkiyi iyice arttırıyordu. Fakat Paul'a herhangi bir gücenme belirtisi göstermedi.
Paul'a ''Şekt efendim'' diye cevap verdi fısıldayarak.
''Evraklarını göster.'' Genç kız bir elini beyaz önlüğünün cebine atıp pembe renkli küçük bir dosya çıkardı. Teğmen onu alıp el fenerinin ışığı altında inceledi, sonra da kıza geri fırlattı. Dosya havada uçup yere düştü ve Paul'a onu almak için çabucak eğildi.
''Ayağa kalk'' diye emretti Teğmen sabırsızlıkla, evrakları kızın ulaşamayacağı bir yere tekmeleyerek. Yüzü kireç gibi olan Paul'a parmaklarını kaçırıp doğruldu. Arvardan kaşlarını çattı ve bu işe el atma zamanının geldiğine karar verdi.
''Hey, bana bak!''
Teğmen başını hızla ona çevirdi ve dişlerini gösterdi.
''Ne dedin dünya çocuğu?''
Paul'a hemen aralarına girdi. ''Efendim, bu adamın bugün burada olanlarla hiçbir ilgisi yok. Onu daha önce hiç görme.''
Teğmen onu kenara itti. ''Sana ne dediğini sordum, dünya çocuğu.''
Arvardan adamın bakışlarına soğuk karşılık verdi.
''Hey, bana bak.'' dedim. ''Lafımı kesmeseydin bu kadına davranış biçiminden hoşlanmadığımı, hareketlerine dikkat etmeni söyleyecektim.''
O kadar öfkelenmişti ki başka bir gezegenden olduğunu belirtip adamın hatasını düzeltmek aklına gelmedi. Teğmen Cloudy neşesiz bir tebessüm etti.
''Peki sen nerede yetiştirildin dünya çocuğu? Bir erkekle konuşurken efendim demen gerektiğini bilmiyor musun? Yerini bilmiyorsun değil mi? Eh, senin gibi koca bir dünyalı eşeğe hayat dersi vermenin zevkini tatmayalı uzun zaman olmuştu. İşte dur da sana.''
Bir eli tıpkı avını sokan bir yılan gibi ileri atıldı ve Arvardan'ı sağlı sollu tokatladı. Önce bir kez, sonra bir kez daha. Şaşıran arkeolog geri çekildi ve kulaklarının uğuldadığını hissetti. Çabucak ileri uzanıp adamın kolunu yakaladı, askerin yüzünün şaşkınlıkla çarpıldığını gördü. Omuz kasları kolayca kıvrılıverdi. Teğmen büyük bir gürültüyle yere çakıldı ve cam başlığı yuvarlanıp parçalandı. Adam yerde hareketsiz yatarken Arvardan'ın yüzüne acımasız bir yarı tebessüm yayıldı. Ellerini hafifçe çırparak avuçlarındaki tozları silkeledi.
''Aranızda yüzümde çatlak patlak oynayabileceğini düşünen başka bir piç kurusu var mı?''
Ancak çavuş çoktan nöronik kamçısını havaya kaldırmıştı bile, düğmeye bastı. Menekşe renkli bir ışık patlaması havada ileri doğru süzüldü ve uzun boylu arkeoloğa erişip onu yaladı. Arvardan'ın bedenindeki bütün kaslar dayanılmaz bir acıyla kasıldı ve adam yavaşça dizlerinin üstüne yığıldı. Ardından tamamen felç geçirmiş bir halde kendinden geçti. Arvardan zihnini kaplayan sis bulutundan sıyrıldığında farkına vardı. İlk şey alnındaki bir ıslaklığın verdiği hoş his oldu. Gözlerini açmaya çalıştığında göz kapaklarını, menteşeleri paslanmış birer kapı gibi hareket ettiğini fark etti. Onları kapalı tuttu ve sonsuz kadar uzun gelen bir hareketle kaslarının en ufak bir hareketi bile tüm vücuduna iğneler batıyormuş gibi hissetmesine sebep oluyordu. Kolunu yüzüne kaldırdı. Yumuşak, nemli bir havlu tutan küçük bir el, gözlerini açılmaya zorladı ve sisle savaştı.
''Paul'a'' dedi.
Neşe dolu küçük bir çığlık duyuldu.
''Evet, benim. Kendiniz nasıl hissediyorsunuz?''
''Acı çekme yetisini kaybetmemiş bir ölü gibi'' dedi adam çatlak bir sesle. ''Neler oldu?''
''Askeri üsse getirildik. Albay buradaydı. Üstünüzü aradılar. Ne yapacaklarını bilmiyorum ama...'' ''Ah Bay Arvardan, Teğmen'e vurmamalıydınız. Sanırım kolunu kırdınız.''
Arvardan'ın yüzüne hafif bir tebessüm yayıldı. ''İyi olmuş, keşke belini kırsaydım.''
''Ama bir imparatorluk subayına karşı koymak, bu idamlık bir suçtur.''
Sesi korku dolu bir fısıltıya dönüştü. ''Öyle mi? Göreceğiz bakalım.''
''Şşşt, geri geliyorlar.''
Arvardan gözlerini kapatıp rahatladı. Paul'un çığlık attığını duydu hayal meyal. Ardından koluna bir şırınga saplandığını hissetti ve kaslarını kıpırdatamaz oldu. Derken bütün damarları ve sinirlerinde çok rahatlatıcı, harika bir his dolaştı. Kollarındaki düğümler çözüldü ve yay gibi gerilen sırtı yavaşça gevşedi. Gözlerini hızla kırpıştıran arkeolog dirseğinden destek alarak doğrulup oturdu. Albay düşünceli bir şekilde ona bakıyordu. Paula ise her nasılsa aynı anda hem endişeli hem de sevinçli görünüyordu.
Doktor Arvardan dedi albay, görünüşe göre bu akşam şehirde fazlasıyla nahoş bir şanssızlık yaşamışız.
Doktor Arvardan. Paula o anda adam hakkında ne kadar az şey bildiğini, ne iş yaptığından bile bir haber olduğunu fark etti. Daha önce kendini hiç böyle hissetmemişti.
Arvardan kısa bir kahkaha attı. Nahoş mu dediniz? Bence bu epey yetersiz bir sıfat.
Görev başındaki bir imparatorluk subayının kolunu kırdınız.
Önce o bana vurdu. Görevi hiçbir şekilde beni hem sözlü hem de fiziki olarak küçük düşürmesini gerektirmiyordu. Böyle yaparak hem bir subay hem de bir centilmen olarak hak ettiği saygıyı yitirdi. Özgür bir imparatorluk vatandaşı olarak bu kanunlara aykırı ve saygısız davranışa kızmaya her hakkım var.
Albay öksürdü ve ne diyeceğini bilemiyormuş gibi göründü. Paula ise fal taşı gibi açılmış gözlerle bir ona bir diğer adama bakıyordu.
Dedi albay sonunda mülayimce, bu olayı bir talihsizlik olarak gördüğümü söylememe gerek bile yok. Görünüşe göre yaşananlar her iki tarafa da eşit derecede acı verip küçük düşürmüş. En iyisi bu meseleyi unutmak.
Unutmak mı? Hiç sanmıyorum. Kısa süre önce Naip'in konağında misafirdim ve eminim garnizonunun gezegendeki düzeni nasıl sağladığını bilmek çok ilgisini çekecektir.
Bakın Doktor Arvardan, eğer herkesin önünde sizden özür dile... Özünüzün canı cehenneme. Bayan Şek ne olacak peki?
Ne önerirsiniz?
Onu derhal serbest bırakın, evraklarını geri verin ve kendisinden içtenlikle özür dileyin hemen.
Albay kızarıp bozardı, sonra da elbette dedi güçlükle, Paula'ya döndü. En derin özürlerimi kabul edin genç hanımefendi.
Garnizonun karanlık duvarlarını arkalarında bıraktılar. 10 dakikalık kısa ve sessiz bir hava taksisi yolculuğunun ardından tekrar şehirdeydiler. Şimdi de enstitünün ıssız karanlığında karşılıklı dikiliyorlardı. Vakit gece yarısını geçmişti.
''Tam olarak anladığımı sanmıyorum.'' dedi Paula. ''Çok önemli biri olmalısınız. İsminizi daha önce hiç duymadığım için kendimi aptal gibi hissediyorum.'' Dışarılıklıların bir dünyalıya böyle davranabileceği hiç aklıma gelmezdi.
Arvardan kendisini tuhaf bir biçimde gönülsüz hissetse de bu oyuna daha fazla devam edemezdi. Ben dünyalı değilim Paula. Sirius sektöründen bir arkeoloğum. Genç kız hızla dönüp ona baktı. Yüzü ay ışığının altında bembeyaz görünüyordu. Çok yavaş ilerleyen 10 saniye boyunca hiçbir şey söylemedi. O askerlerle güvende olduğunuzu bildiğiniz için yüzleştiniz o zaman.
Ben de sanmıştım ki, tahmin etmem gerekirdi.
Tavırlarında öfkeli bir hayal kırıklığı vardı. Cehaletim yüzünden gün içerisinde size karşı herhangi bir saygısızlıkta bulunduysam, tüm alçak gönüllülüğümle özür dilerim efendim.
Paula diye bağırdı adam öfkeyle, sorun nedir? ''Dünyalı değilsem ne olmuş yani? Bu beni 5 dakika önce gördüğün kişiden nasıl farklı kılabilir?''
''Bana gerçeği söyleyebilirdiniz efendim.''
''Bana efendim diye hitap etmeni istemiyorum. Diğerleri gibi olma lütfen.''
''Diğerleri derken kimi kastediyorsunuz efendim? Dünyada yaşayan iğrenç hayvanları mı? Size 100 kredi borcum var.''
''Unut gitsin.'' dedi Arvardan tiksintiyle.
''Bu emrinize uyamam. Bana adresinizi verirseniz yarın paranızı size havale yoluyla gönderebilirim.''
Arvardan birdenbire kabalaştı. ''Bana 100 krediden daha fazlasını borçlusun.''
Alt dudağını ısıran Paula, ''Borcumun ödeyebileceğim tek kısmı bu efendim.'' alçak sesle. ''Adresiniz nedir?''
''Hükümet binası.'' diye bağırdı uzaklaşmaya başlayan adam omzunun üstünden. Ardından gecenin karanlığında gözden kayboldu. Ve Paula o anda kendisini ağlarken buldu.
Doktor Schecht kızını ofisinin kapısında karşıladı.
Schwarz geri döndü dedi, onu ufak tefek bir adam getirdi.
Güzel dedi Paula, konuşmakta güçlük çekiyordu.
200 kredi istedi, ben de verdim.
100 kredi istemesi gerekiyordu ama önemi yok. Babasının yanından sıyrılıp geçti.
''Çok endişelendim.'' dedi adam. ''Mahallede yaşanan tüm o kargaşa. Kimseye bir şey sormaya cesaret edemedim. Seni tehlikeye atmaktan korktum.''
''Her şey yolunda. Hiçbir şey olmadı. İzin verirsen bu gece burada uyuyacağım baba.''
Ancak tüm yorgunluğuna rağmen uyuyamadı. Çünkü bir şey olmuştu.
bir adamla tanışmıştı ve bir dışarılıklıydı. Ama adresini almıştı. Adresini almıştı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 120.